Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Ben Murat Kamsız. Yanımda her zaman olduğu gibi Levent Pekçe var. Nasılsın Levent
abi? Merhabalar Murat. İyidir. Bugün değişik bir şey deneniyor.
Evet.
Plan deneniyor. Daha hani oldu mu olmadı mı gelen yorumlara göre anlayacağız. Niyet bu değil, final düzen bu değil. Ama işte bir ara form oluştu burada.
Evet.
Bir şeyler deniyoruz. Söylemiştik.
Koltuğu yok ettik. Çünkü onun yarattığı bazı sıkıntılar vardı. Daha önce bahsetmiştik. Bir de şu şey sorunu oluyor işte, yani kameraya yakın duran büyük gözükünce.
Evet, Lord of the Rings efekti oluşuyor.
Evet, Hobbit efekti.
Birisi cüce oluyor, birisi dev oluyor. Onu da işte onun üzerinde çalışıyoruz.
Evet.
Bunların üzerinde çalışıyoruz. Bugün böyle bir şey deneniyor. Haftaya başka bir şey denenebilir.
Evet.
Hangisi tutarsa.
Bir de tabii bu hafta yılın ilk gündemi numara bir.
Evet. Bir içerik yok.
Evet, çünkü geçen hafta çünkü herkes tatildi. Yurt dışından belirlendiği için gündemimiz.
Şimdi önümüzdeki hafta CES fuarı var. Artık en önemli fuar o haline geldi bilgisayar için, teknoloji için. Firmalar tabii onu bekliyor.
Doğru.
Bu bir hafta içinde. Zaten işte kimisi tatilde, matilde, evine döndü, dönmedi falan. Bu bir hafta bir şey olmadı.
Öyle. Bu arada CES demişken biz daha önce CES'e hiç katılmamıştık.
Evet.
Ama bu sene o da değişiyor.
Bu hafta bu sene gidiyoruz Intel'in misafiri olarak. Tabii hani daha önce gitmediğim için ne göreceğim ne edeceğim, hani bir planım, bir acemiliğim var. Ama oradan gördüklerimi aktarmaya çalışacağım.
Peki.
Bir içerik oluşturmaya çalışacağım. Daha sonra daha deneyimli hareket ederiz.
Şimdi o zaman zaten az olan içeriğe başlayalım.
Evet, çok az.
Milli mikro işlemci Chuckle geliştiriliyormuş.
Evet, böyle bir girişim başlamış. Daha askeri amaçlı ilk adımlar. Bu çünkü her şeyin içinde bir işlemci var.
Doğru.
Silahların da içinde, hatta mühimmatın içinde bir işlemci var. Tabii bunu dışarıdan aldığın için bu şey tartışmaları bitmiyor. İşte Hulku Cevizoğlu tartışmaları, düğmeye basınca Amerika düşürüyormuş falan diye hiçbir zaman... Buna hani hayır da diyemiyorsun, evet de diyemiyorsun. Bu tartışmalar böyle sabahlara kadar televizyon programları yapılıyor, onlara yarıyor. Dolayısıyla bu işlemcilerin yerlisini yapmak için bir girişime başlamışlar. TÜBİTAK'ın da içinde olduğu bir girişimle, bir atılımla. Tamam, güzel. İlk önce diyorlar bunun bu silahlarda falan kullanılacak, var olan işlemcilerin yerine gelecek bir benzerini yapalım. Adı Chuckle, güzel de isim. Sonra diyor bunun çok çekirdekli falan, telefonda, tablette kullanılacak gibi çok çekirdeklisi olsun. Tabii ki şu anda daha çok iyi niyet var anladığım kadarıyla, ama bir yerden başlamak gerekir. Belki başaramazsın, ama başaramazken de bir şeyler öğrenirsin. Ondan da bir şey öğrenirsin. Dolayısıyla iyi bir girişim bu.
İsmi beğendim ben ya.
Chuckle. Ne tabii ne zamana bir ürün haline gelir... Bilemiyoruz. Bunlar 6 ayda sonuç verecek girişimler
tabii,
değil.
Tabii.
Ama bir yerden başlamak lazım. Bir yerden başlanmış.
Evet.
Tabii bu CPU Turkey falan ya, evet. Geçmişte 2008 yılı mıydı?
O kadar.
Girişimleri vardı. Çizgi elektroniğin TAGEM çatısı altında. İnsanlar kendi projelerini geliştirdiler. Bir şeyler yaptılar. Hani artık günümüzde işlemci o kadar... yapılamayacak. Yani yeniden icat etmen gerekmiyor.
Doğru.
Bunun artık ne olduğu açık şekilde ortada. Bir kolları sıvamak lazım.
Aynen.
Ha tabii ki bu yaptığın işlemci şimdi i7 bilmem ne 9900'ün rakibi olmayacak tabii ki. Bu bir işe özel işlemci.
Aynen.
O işi kurtarsın, kotarsın. Daha
tabii.
Sonra işte zaten kendileri de diyorlar çok çekirdeklisini düşünürüz. Daha güncel halini düşünürüz diye söylüyorlar. Tamam, sonuçta yine AMD ile Intel. Sen üçüncü olmuyorsun. Ama bir şeyler yapabilmek önemli.
Bazı işlerin görülüyor işte.
Evet, bazı işlerin görülüyor.
Şimdi tabii hep dedik Ocak gelsin şu interneti görelim diye, gördük.
Evet.
Yeni tarifeler devreye girdi. Tabii şimdi şey tartışması var. Tartışması değil de kafa karışıklığı. Taahhüte yeni başlayanlar bu yeni tarifelerle başladılar. Eski taahhütler, eski şeyleri aynen devam ediyorlar.
Onun yarattığı bir... Adaletsizlik hissi var, duygusu var. Çünkü hani 2 yıl sözleşmeler yapılmış. O 2 yılın geçerliliği, geçersizliği ayrıca konuşacağım. 2 yıl insanlara imzalar attırılmış. Çünkü başka seçenek yok.
Yok ki.
Hani diyor ki adam taahhütsüz ayda 600 lira isterim. Taahhütlü ayda 200 lira isterim. E ne yapıyorsun? Tabii ya bu bir seçim hakkı demek değil.
Değil.
Tek bir seçenek var burada. Biz dahil bir sürü kişi böyle taahhütlere imza atmış. Şimdi aynı paraya daha avantajlı tarifeler var. Geçemiyorsun. Hı hı. Yani bu bir bayağı bir kendini mahkum etme durumu.
Şu var, geçemiyorsun derken şunu da söyleyelim. Biz kendi bağlantımız üzerinden bunu test ettik. Biz Temmuz geçen senenin Temmuz'unda taahhütü imzalamışız. Dedim ki kablo TV'ye, Türksat'a, şimdi ben başka tarifeye geçersem bu taahhütü iptal etmem lazım. Kaç para vermem gerekiyor? Cezasını 730, 770 lira mı? 730 lira mı? Bir para çıkardılar. Bunu ödersen tamam
tabii,
diyor, geç.
Şöyle diyor. Ben diyor sana taahhüdü iptal ediyorsun diye ceza vermiyorum diyor. Fakat diyor senin kullandığın işte internet paketi ayda 500 liraydı. Sen 300'e kullandın. İşte bilmem kaç ay çarpı o aradaki, evet, 200 farkı alırım diyor. Hı hı. Yani böyle bir düzen kurulmuş. Her zamanki gibi firmanın hep haklı olacağı bir düzen kurulmuş. Sana bir seçme hakkı verilmemiş. Deniyor ki hani imzalamasaydın, kabul etmeseydin. Böyle bir seçenek yok ki. Hı. Alacaksın bunu. Şimdi bir sürü kişinin önünde böyle bir engel var. Tamam, Mesut Çevik bir yayın yapmış. Bir uzmanla birlikte sohbet etmişler. 24 aylık taahhüt zaten yasal olarak kabul edilmiyormuş. Bir yıl. Bir yıl kısmı geçerliymiş. Sen de hani adamlarla sürtüşürsen bir yıllığıyla kurtarabiliyorsun. Ama anladım, bir yıl yine bu da az bir rakam çıkmıyor. Bunun bu durumda bir sürü kişi olduğu belli. Bilmiyorum, herhalde BTK, hep BTK'nın iddiası bizi korumak, bizi bizden korumak falan. Bu konuya da bir el atsın bakalım.
Evet. Başka bir tartışma konusu daha var. Şimdi limitsiz döneme geçildi ya.
Evet.
Herkes tarifelerini açıkladı. O limitsizlerin de aslında bir limitinin olduğu bu taahhütnamelerle sözleşmelerin
derinliklerinde
ortaya çıktı.
Ya Murat, bu şaşırdın mı yani? Bu ya da yeni mi geldi zannediyorsun? Değil tabii ki. Biz yıllardan beri ne deriz? Biz bu bağlantı tarafında değil de hosting tarafını konuşurken hep bizim bir kavgamız vardır. Bizler deriz ki yayıncılar olarak, ya işte şu kadar hosting masrafı tutuyor, bu kadar tutuyor. Hep bize derler ki 10 dolara sınırsız hosting var. Bu tartışma bitmez.
Evet.
10 dolara sınırsız hosting falan yoktur. Çünkü bu bir bedeli olan bir şeydir. Sınırsız falan verilemez. Onun hep o 10 dolara sınırsız hosting'in anlaşmasının derinlerine git ya da gitme, sadece kullan. Belli bir sınır, mesela ayda 1 terabayt trafiği senin siten geçtiğinde adamlardan mail gelir. Ya şimdi öyle dedik ama öyle olmuyor da bilmem ne de. Ya defol git ya da başka pahalı pakete geç diye bir mail gelir.
Doğru.
Sitesi olan, belli bir web sitesi hacime erişmiş her arkadaş bunu yaşamıştır. Şimdi bunun ilk kez biz kişisel bağlantı, evin bağlantısı kısmında da sınırsızı tanıdığımız için yine bu gözükmeyen ama var olan limitler ortaya çıktı. Şimdi burada firmanın haklı olduğu bir nokta var. Firma her zaman şu kaygıyı taşıyor. Ya zaten şu anda bir sürü kişi, konuşmuştuk ya, kendini apartmana ISP yapmış bir sürü genç arkadaş var. Çevre apartmanlara internet satan adam var. Firma tabii bundan zarar ediyor. Dolayısıyla firma bunu kesmeye çalışıyor. Ha şimdi baktık bazı firmaların işte anlaşmalarında 5. sayfasında, 6. sayfasında limitler ortaya çıktı. Tamam, bir trafik limiti falan konmuş. Ya bu terabayt falan düzeyinde olduğu zaman çok kafaya takılacak bir şey değil. Normal bir kullanıcı zaten hani sen ayda maksimum ne kadar tüketebileceğini aslında hesaplayabilirsin hattının hızıyla.
Doğru.
Kullanarak. Ya bu terabayt falan büyüklüğünde aslında bu da bir kota mı, itiraz ediyorlar. Evet, kota. Hı hı. Söylemek lazım. Fakat terabayt düzeyinde falan olunca pek bir sorun olmaz.
Yani işte burada Süper Online'den örnek vereyim. Aylık 5 terabayt download diyor.
5 terabayt download çok iyi bir
pratikte
değer.
Limitsiz bir deneyimi sağlıyor diyebiliriz. Tabii. Buradaki itiraz ettiğimiz nokta zaten başka bir şey abi. Bunu böyle yazsa işte yorumu bu. Ama sakladığın zaman ortaya çıkıyor.
Şimdi tabii bunu maddelerin arasına gömüyorsun. Bir de limitsiz limitsiz diyorsun. Bir ya. Limit var. Yine çelişiyor.
Evet.
Gerçi biz artık ona alıştık. Çünkü internet ülkemizde yıllardır limitsiz limitli satıldığı için alıştık biraz. Tabii bu maddelerin içine bunun gömülmesi bir tepki yaratıyor. Bir de daha çok düşündürecek bazı mesela Super Online'ın şartnamesinde 30 araç, 30 cihaz diyor. Yani router'ın arkasında. Aynen hani öyle. 30 tablet, telefon, bilgisayar, konsol, senin evinde ne varsa kameralar, sensörler falan 30 cihaz diyor. Ben hani hayatımda internet, teknoloji çok yer tutan birisi olarak şunu söyleyebilirim. 30 cihaz limiti de çünkü aynı andadır o. Hı-hı. Şey değildir. 30 cihaz limiti de kolay kolay takılmazsın. Benim evimde 1000 tane cihaz var, 30 değil. Fakat bir de mesela aynı anda 30 bağlantı diyor. Hı-hı. Şimdi burada şöyle bir durum var. Bilgisayardan bir download yöneticisiyle bir dosya indiriyorsun. 5 kanaldan indiriyor. Ya da senin işte duruma göre 10 kanaldan indiriyor. Eş zamanlı bağlantı. Her biri başka server. Hı hı. Torrent denen bir şey var. Doğası gereği zaten yüzlerce yere bağlanıyor. Ufacık parçaları çekiyor. Torrent işte yağmur, sağanak yağmur. Veri parçacıkları yağıyor. Küçük yağıyor bilgisayarına. Şimdi burada 30 aynı anda 30 bağlantıya takılırsın. Hiç farkına varmadan takılırsın. Bugün bir web sayfasında bile bir web sayfası sen görüyorsun ama o sayfa işte filanca Levent.com'un sayfası. Onun içinde reklamlar var. Başka sunuculardan geliyor. Hı hı. Google reklamları var. Google Analytics var. Google'a bağlanıyor falan. Bir web sayfası bile bilmem kaç bağlantı demek. 30 bağlantı biraz insanı düşündürüyor. Ve bir şey çok ağır Murat. Bu diyor ki bunu diyor geçersen atarım seni diyor.
Tabii bu onu o işte şey ver diyor 5 terabaytı geçtikten sonra atma hakkı bendedir
hani
diyor.
Hani interneti falan yavaşlatırım yok. Değil atarım diyor. Evet. Hatta bugün bir arkadaş belirtmiş bir daha da gelsen de satmam sana internet diyor. Hani kara listeye alırım hı hı. gibiymiş belirtildiğine göre. Şimdi bunlar teknik konular emin ol ki. Müşteri hizmetlerini aradığında bu konuda çok net bilgi alamayacaksın. Tabii. Daha da kafan karışacak. Ha bunlar hep var mıydı? Vardı. Konu olmuyordu. Çünkü hani zaten o kadar kısıtlı ki verilen bir şey. Evet. Bunlara takılmıyorsun.
Bir de şeyi söyleyeyim, ekleyeyim. Şimdi bu Super Online'da.
Evet.
Ben diğerlerini de sordurdum işte. Telekom müşterileri şey yapmış. Yine derinliklerinden bulmuşlar. 10 terabayt diye bana screenshot yolladılar.
Olur. Kimisi söyleyeceğini unutma bu değişimle birlikte kimi firmada upload kotası vardı zaten. Hı. Upload kotası. Şimdi kimileri daha öne çıkartmış upload'a da kotayı ve upload'a da yavaşlatma getirmişler. Hani şu kadardan fazla upload yaparsan upload hızını düşürürüm diye.
Burada mesela şey tepki çekti. Vodafone'un da Vodafone Net'i var. Onların bu tepe noktaları mesela onlar şeye göre yapmışlar. Süper Online demiş ki 5 terabayt aylık deyip kesip atmış ama diğeri diyor ki Vodafone'da 8 megabitin 200 diyor. İşte 16'nın 250 en yükseği 100 400 gigabayt diyor.
Şimdi bunlar çok az.
Bunlar çok az abi.
Şimdi 8 megabitte 200'ü yakalarsın.
Hiçbir şey değil.
Yakalarsın. Çok kolay takılırsın. Şimdi buna sınırsız, kotasız demenin mümkün yok. 200, zaten paramla 200 alıyordum. Hani beni 200'e yine mahkum ettin.
Öyle oldu.
Ya hiç dokunmasaydık daha iyiymiş.
Değil mi?
Şu anda geldiğimiz nokta çok daha kısıtlı, çok daha paranın daha pahalı
zam
ve
geldi.
Paranın karşılığını almadığın bir internet haline geldi. Ya o sistem yine hani internet yavaşlıyordu ama kesilmiyordu. Aynı. Hmm. Ek para da gelmiyordu.
Düştüğü hızlar da tatmin ediciydi.
Yani kalsaydı öyle.
Kablo bu arada Turkcell'in tarifeleri belli değildi. Onlar da tabii artık açıklamak zorunda kaldılar. Turkcell şöyle. Onlarda mesela böyle bir tepe limiti bulamadım ben. Ama zaten Turkcell'da da başka türlü şey var. Mesela onlar akıllı sınırsız gibi böyle.
Ya eşik falan diye kelimeler icat ettiler.
Vodafone eşik diyor.
Ha, yani yine kelime oyunları başladı. Hiçbir şeyi değiştirmemek ya da değiştirmiş gözüküp daha da sıkı bir şey sunmak, daha da kötü bir paket sunmak için oturup sözlükleri karıştırıp isimler çıkarttılar. Akıllı eşik, makul eşik, biz de eşek. Evet. Bunları sırtımıza yüklüyorlar.
Mesela burada şey var, diyor ki Turkcell sana diyor 100 megabit vereyim ama diyor akşam 7 ile 24 arasında 25'e düşerim.
Şimdi bu bir iş yeri olarak bana uyar.
Uyar tabii.
O saatte ben yokum zaten.
Evet.
Bir sürü iş yerine uyar. Ben mesela şu anda bunu alamıyorum.
Evet.
Çünkü üzerimde taahhüt diye bir şey var.
Doğru. İşte onlar buna yönlendirmeye çalışıyorlar. Tabii onlar da gerçek sınırsız sunumlar ama şu anda hani vatandaşın hani alabileceği çok rakam zaten konuşuyorduk. Ortalama hani 100 liralara çıkmış durumda. Ve o 100 liraları ödediğin zaman limitsiz dediğin internetin hızına bakıyorsun. 25 megabit civarı yani. 25 evet. Megabit kötü olduğu için söylemiyorum ama yani 100 liraya 25 megabit alıyorsun şimdi. Bu muydu ya? Bunun için mi
daha kaldı? Pahalıya dönüştü her evet. Şey. Daha pahalıya dönüştü. Şu anda çok büyük bir karmaşa var. BTK eğer insanların, tüketicinin yararına var olan bir kurumsa burada bir ortaya çıkması lazım. Evet. Şimdi kurumların da kendi içlerinde bazı haklı oldukları noktalar var ya da hani dile getiremedikleri noktalar var. Şimdi kurumda diyor ki ISP'de kardeşim sınırsız diye bir şey üzerimize dayattılar. Hmm. Yani bize sormadan etmeden, teknik kısmını sormadan etmeden. Diyor ki ya nasıl sınırsız vereceğim? Bu hava değil. Hmm. Hani bir bedeli olan bir altyapıyla ve bazı kaynaklardan satın alınarak oluşturulan bir hizmet. Ne ile? Tamam para karşılığı satıyorsun ama sınırsız diyorsun. Müthiş bir iddia.
Evet.
Dolayısıyla firmalarda işte böyle çeşit çeşit icatlar çıkartma derdindeler. Ve şeye firmalar isyan ediyor. Yani BTK kendi kafasına sormadan etmeden yapıyorum dedi, yaptı. Fakat arada ezilen bu kapışmada, bu itişmede ezilen vatandaş, kullanıcı. Kullanıcının da 2019'da birlikte internetin geriye gitmesi kabul edilecek bir şey değil. Hı hı. Yani eskisinden biraz daha iyiye gitseydi ama ileriye gitseydi.
Evet.
Çok garip bir duruma düştü Türkiye'de internet kullanıcısı. Garip garip sınırlamalar, garip garip limitler. Ha aslında mesela evet ISP sınırsız. Şimdi şey oldu geçmiş yıllarda Murat. Bir telefon firması sınırsız paket, konuşma paketi sattı. Ya şey başladı ya, büfe 10 tane telefon koymuş böyle sosisli yerken telefonla şey dayını arıyorsun ne yapıyorsunuz diye. Sebil. Telefon sebili yapmış. Yani hemen ha tabii bu 1000 kişi değil. Hmm. Ama 1 kişi, 2 kişi, 5 kişi hemen bokunu çıkarıyor. Firma da kendini korumakta haklı. Ama firmada zaten işte kendini koruyabileceği cihazlar, mekanizmalar, ölçüm sistemleri var. Hmm. Geçen hafta Turkcell'in hotspot'unu konuşuyorduk. Hı hı. Hani herkesi cezalandırmanın anlamı da yok. Evet sen sınırsız internet verdiğinde bir tane manyak interneti download etmeye kalkışacaktır. Ama bir kişi ya, hı, bir kişi, 10 kişi, geri kalan bir sürü kişi yine normal kullandığı gibi kullanacak. Gün içinde bakacak Instagram bilmem ne, yemek tarifleri o bu. Akşamleyin zaten kapatacak. Hatta o adamlar modemi bile kapatıyorlar boşa evet, internet akıyor diye.
Doğru.
Kapatacak, yatacak. Akşam televizyonda dizisini seyredecek, Survivor'ını seyredecek, yatacak. Hiçbir şey değişmeyecek. Zaten bu adamlar işte o 10 tane deliği karşılar. Hı hı. Karşılar. Kafaya şimdi otele gidiyorsun, açık büfe. Diyorsun ki ya işte ben 1000 tabak yerim. Hani hı, nasıl oluyor bu? Ya sen 1000 tabak yiyorsun ama bakıyorsun orada bir kız geliyor, 2 tane elma alıyor, gidiyor. Onun şey yemeği 45 kilo zaten. Öyle hmm, akşam yemeği o. Senin 3 tabak yediğin mantıyı o da aynı parayı çünkü seninle ödüyor. Hmm. O karşılıyor. Sonuçta otel için maliyet aynı. İnternet de benim gözümde böyle.
Ama ne diyorlar şeye? %1 diyen herkesi engelliyorlar.
Hızlı tüketen %1 adam varmış. Ya %99 o %1'i karşılar işte.
Çok rahat karşılar.
Karşılar.
Evet böyle işte internetin maceraları hala tartışıyoruz.
Şu anda daha kötü durumdayız. 2019 bakalım nasıl geçecek?
Evet.
Hani ilerleyen günlerde yeni yasal düzenlemeler olacak mı? Rekabet bir şeyler oluşturacak mı?
Hı. Ya firmaların açık olması lazım. Yani şurada şunları yazsalardı ne olurdu? Yani birisi de Telekom dese ki ben 10 terabayt bir tepe limiti koydum. Spor Online dese ben 5 terabayt koydum. Ne olurdu? Ya
en baştan şu kota terabayt düzeyinde olsaydı bu tartışmalar, bu eziyetler olmayacaktı.
Aynen öyle.
Tamam yine kota olsun. Biz her zaman bu teknoseyir olarak bizim tarafımız bu oldu. Kota olsun. Kota dünyada olmayan bir şey değil. Ha, her yerde mi? Var. Ha, her yerde var değil ama var. Ama yüksek.
Yüksek olsun.
Seni sınırlamıyor. Seni interneti kullanırken sürekli, biz eskiden interneti kullanırken saate bakardık.
Evet.
Telefon aynen. parası yazıyordu. Şimdi de kotaya bakıyorsun. Hı. Gördüğün bir şeyi indiremiyorsun falan.
Evet.
Korsan olmak şart değil. Yasal olarak satın aldığın oyunu indiremiyorsun falan. Kotalar yüksek olup bunları kafaya takmayacağımız noktaya gelseydi bunları konuşmayacaktık.
Evet.
Ama bambaşka bir şey oluştu. Hı. En baştan bu limitsiz talebi tercih edildi. Şimdi bakalım nasıl 2019'da nasıl çözeceğiz
çünkü
bu meseleyi.
Hızlı internet ve limitsiz internet ciddi bir altyapı yatırımı olmadan olacak bir şey değildi.
Öyle.
Ve bu 2 senede de bu yapılmadı.
Öyle. Ya şey olsun, biz hep her yayında aynı şeyi söylüyoruz. Makul bir hız olsun, limit olmasın. Tamam, hani 100 GB'ı da 500 GB'ı da indirirsin zamana bırakıp. Ama hani hem süper hızlı olsun hem limitsiz olsun deyince tabii ki bir maliyet çıkıyor, bir tablo çıkıyor. Hani bir firma karşılamak istiyor, istemiyor. Ya benim tercihim şey olur. Ben şu anda benim kendi bir ev kullanıcısı olarak benim limitim yok. ADSL var normal 16 megabit. Onda uygulamada 13 falan oluyor en fazla. Ama sınır olmaması beni rahatlatıyor. Ben Netflix'ten film seyrederken çocuk bir şey seyrediyor. Çocuk bilmez ki kotayı bilmem neyi, sıkılıyor. Bakıyorsun bırakmış gitmiş. Orada televizyon cayır cayır stream ediyor. İşte limitsiz olunca bunda rahat oluyorsun.
Doğru.
Yoksa çocuğa fırça çekeceksin. Boşa akıttın interneti diye. Hani dediğim gibi ben bir kullanıcı olarak benim tüketimimde 16 megabit ama sınırsız işimi görüyor. Ve ben memnunum, bunu bozma bu düzeni derim sana. Ha ama adam 4K ile çalışıyordur işi gereği, ürettikleri gereği. Der ki ya 16, hele 2 kişi, 3 kişi çalışıyoruz, 3 masa var. 16 neyimize yetecekler, VDSL lazım der falan. Başka ihtiyaçlar olur. Yani bu kadar zor olmamalı be internet gibi bir şeyi sunmak. Bu kadar hani bilmece haline gelmemeli. Üniversite sınavı gibi kafa yormamalıyız. Kota mı, hız mı? Hangisi benim için önemli? Şu kadar Ahmet'in 50 gigabit kotası, gigabit kotası var. Mehmet kotasının 3'te 2'siyle oyun indiriyor. Böyle olmamalı yani. Bu kadar zavallı bir hale gelmemeliyiz. En yüksek teknolojiyi konuşuyoruz.
Öyle valla. Daha da konuşacağız belli. Evet. Bu arada stream derken onların da başı şöyle bir dertte. Netflix ve Hulu gibi platformların kullandığı bir DRM sistemi var Google'ın yaptığı.
Evet, onu bir abi kırmış. Bir akşam
diye.
Oturdum kırdım diyor.
Evet, bunun da katmanları var, L3, L1 vesaire. Bu kırdığı L3 şey.
720p
düşük
falan.
Düşük çözünürlük olan.
Evet.
Ama diyor hani buradan hareketle L1 de kırılabilecek gibi gözüküyor diyor.
Evet, çünkü güvenliğinin çok da yüksek olmadığı biliniyormuş zaten. Hı. Bu güvenlik uzmanı bunu kırmış. Bu sayede şey haline getiriyor. Yani o Netflix sunucusunda bulunan filmin de bir adresi var. Şey evet. var. Onu bulsan o adresi hani tarayıcıya yapıştırsan izliyorsun.
Download edersin.
Çünkü normalde o da bir şifreli halde gelip evet. telefonda çözülüyor. Tablette, cihazda çözülüyor. Onu geçersiz kılmayı başarmış. O şifreleme sistemini çözmeyi başarmış. E tabii şimdi yamayacaklar onu.
E tabii.
Bütün cihazlardaki Netflix uygulamaları falan güncellenecek. Ama biraz da belki de bir Android güncellemesi gerekebilir. Hı hı. Android tarafında ya da OS tarafında diyelim, hani Android demeyelim, bütün mobil işletim sistemlerinde. Çünkü birazcık bu Google'ın şifrelemesi dedik ya, Google'ın altyapısına ya da nasıl söyleyeyim, framework'üne, iskeletine dayanıyor.
Evet, burada da adamın...
Ya aylık güncelleme, güvenlik güncellemesi diye bir şeyler çıkıyor Android'de. Ne olduğunu bilmiyorsun ya, diyor ya güncellendi.
Adamın şöyle bir iddiası var, o ilginç. Diyor ki ben diyor bunu hata olarak düşünmüyorum. O yüzden öyle hani küt diye de tamir edemeyebilir. Bu diyor DRM tasarımının içindeki bir sıkıntı diyor.
Açık.
Yani oradaki bir açık diyor. Öyle kolay tamir evet. edemeyebilirler diyor.
Zaten hani bunu nasıl yaptığını şeyi anlatmış ama tam hani kodu bu şeyi bu hani firmalara haber vermeden hemen dünyaya açıklamak şeyinde değil. Eğiliminde değil. Zaten yazmış Twitter'da aman mahkemeye vermeyin diye. Bunlar olacak. Zaten Netflix filmlerinin falan torrentte yansımaları çıkıyordu. Ama onu böyle direkt kaynağından hani kendilerine bağlayıp da indirmek yerine demek ki ekrandan çalmak falan gibi bir yöntemle çalıyorlardı. Şimdi bu yöntem sunucudaki dijital akımı diskine kaydetmeyi kolaylaştırıyor. Sağlıyor. Doğru.
Apple'dan ya beraber hisseleri düştü. %10 değer kaybetti.
Çünkü yeni iPhone'ların
satışları iyi değil.
Satışlarının memnun etmediğini duyurunca Apple böyle bir etki oluştu. İlk kez mi acaba?
Bayağı uzun süredir olmayan bir şey, evet. Yalnız işte bir orada şeyi suçluyorlar, işte Çin'deki şey hesap tutmadı şeklinde. Bir de işte bizim gibi ülkelerdeki ekonomik bozulmalar da birazcık aşağıya çekiyor. Yani yeterince kar edemedikleri için aslında bu şey çıkıyor ortaya da. Yine kardalar aslında, zarar sayılmaz.
Tabii bu kardan zarar. Evet. Apple zarar etti, para kaybetti değil. Beklentiyi
karşılamayınca o da kötü bir şey oluyor, evet. Tabii orada yatırımcılar açısından. Ama işte suçladık o, yani insanlar yeni iPhone'lara geçmiyorlar. Çin'de özellikle beklenti. Çin'de çünkü çok büyük bir pazar. Orada bir şey satmayınca senin direkt etkileniyor tablom. Ya bakıyorum etrafımdaki Apple kullanıcılarına, onlar iPhone 7 serisinden telefon olanlar gayet memnun. Ne 8'i düşünüyor, ne X'i düşünüyor. Bazısı X'i, yani onun tasarımını beğenmediği için geçmiyor. Diyor ki ben telefonumdan bu tasarımı seviyorum ben diyor. Geçmiyor.
Ya benim çevremde daha çok yeni bir şey getirmediği hani gibi yenilikler elbette var da tatmin etmiyor. Telefonu değiştirtmeye yeterli bulunmuyor. Tabii az buz bir maliyet de değil. İnsanları tahrik etmiyor.
Zaten buradaki eleştirilerden bir tanesi de o. Şimdi bizde her şey otomatik pahalandığı için ya vergiden ya kurdan anlamıyoruz ama telefonlar yurt dışında da pahalandı.
Pahalandı. Özellikle
yeni iPhone'lar yüksek fiyattan geldi.
Evet.
O zaman da insanlar bu senin dediğini düşündüler. Ya neye ben bu kadar yüksek para vereceğim?
Tabii ki telefonda teknolojinin her alanında olan bir ilerleme hissi telefonda kendini çok belli ediyor. Şimdi mesela SSD'nin en kötüsü bile bakmadan şey diyebiliyorum. Saniyede 550 MB okuma, 550 MB yazma.
Niye? Çünkü SATA.
En kötüsü bile bu. Telefonda da ister istemez böyle bir durum oluştu. Yani bugün en kötü telefon bile kullansan kullanırsın. Hani markasını şeyini kapamış olsalar. Bugün en kötü telefonun bile ekranı gayet iyi.
Gayet iyi.
Şimdi bundan bilmem kaç yıl önce TeknoSeyir'de yaptığımız incelemelerde 800'e 480 ekranlı telefonlar falan vardı. Biraz piksel bilmem ne belli oluyordu. 1024'de 600 piksel ekranlı tabletler vardı. Onun ekranı hala kötüdür. Biz geçen sene onlardan hala son bir örneği yaşayan dinozor inceledik mesela. Onun ekranını eline aldığında bu nasıl ekran ya dersin. Şimdi öyle bir şey yok. Yani şeyi bilmiyorum. Çöplükleri bilmiyorum. Merdiven altlarını bilmiyorum ama bugün ucuz telefon ne? Honor. Hiç kötü değil.
Değil.
1000 küsür liraya A101'de satılan telefonun ekranı tamam Note 9'un düzeyinde değildir belki ama çok güzel. Belleği 4 GB bilmem ne. Şey oluyor Murat, yani bir teknolojinin minimum düzeyi güzel bir noktaya geliyor.
Geldi, evet.
O zaman da işte insanlar bir yerde şey başlıyor. Biraz da tabii geçim sıkıntısı, fiyatların yüksekliği. Ya 1100 liraya BİM'de satılan telefon, A101'de satılan telefon. Adam bir yerde şey diyor ya, iPhone işte 8000 lira, bu 1000 lira. Fena da değilmiş, neden olmasın? Bir şey orada önemlidir. Yani bir aklına yatması, bir şans vereyim demesi yeterlidir.
Kesin.
Olacak bu. Hani şimdi Samsung'un falan özel bir yeri var. Çünkü Samsung'da işte J serisi de var, A serisi de var falan. Apple pahalı satıyor. Ucuzunu zaten almıyorlar. 5C diye bir şey var kimsenin hatırlamadığı. Evet. Ucuz iPhone, iPhone'un varlığıyla çelişen bir şey. O kendini böyle bir noktaya sıkıştırdı. Şimdi tamam Ferrari süper araba üretiyor ama işte uyduruyorum yılda 50 tane satıyor. O kadar üretiyor, öyle satıyor. Hiçbir zaman da 5000 tane, şimdi bu rakamlar hep göreceli, anlatmak için söylüyorum. 50 bin tane Ferrari satıldığında esprisi kalmayacak. O şimdiki Ferrari'yi alan adam da diyecek ki lan herkeste Ferrari var. Başka bir şey alayım. iPhone da kendini bu noktaya sıkıştırdı.
Öyle oldu. Bir diğer konu. USB Type-C ile ilgili geçtiğimiz aylarda biz konuştuğumuzu hatırlıyorum. Hani standart dışı kablolar ya şarj etmiyor, hatta cihazları bozuyor vesaire vesaire derken buna bir çözüm olarak sertifikasyon getireceklermiş. USB yani onaylı Type-C kablo olacak mesela.
Vallahi burada da hani niye bu hayat sözde hayatımızı kolaylaştıracak bir teknoloji niye cehenneme dönüştü anlamıyorum. Ben bugüne kadar bir Type-C kablo sorunu yaşamadım ama genelde telefonun kutusundan çıkan kabloyu kullanıyorum.
O yüzden yaşamıyorsun.
Hani belli bir şeyi ya nerede sorun yaşarsın? Fast charge'da açıkçası. Şimdi bazı Çin sitelerine Deal Extreme falan bakıyorum. Bazı kabloların yanında amper yazmış. 2.4 amper diyor ya da belirtmiyor. Vallahi ben hepsinden aldım. Denemek için 2.4 amper diyeni de aldım, demeyeni de aldım. Bende bir sorun olmadı. Ha, ama tabii herkes de olmayacak ya da her kablo fark etmez diyemem.
Burada tabii şöyle bu sitenin yorumu var. O da onu da söylemek lazım. Diyor ki bu diyor böyle güvenlikle başlar diyor. DRM'e dönüşür. Hani Apple'da da kullanamazsın ya şey almazsan sana işte çipini satar bir Lightning. Şey satar. Evet uyumaz mı etmez. O noktaya gelir mi diye bir soru işareti de koymuş. O kadar olacağını
sanmıyorum. Çünkü USB Type-C her yeri sarmış durumda. Bunun fast charge'ı, quick charge'ı desteklemeyen kablosu varsa destekleyeni de var kamyonla. Bu noktada yeni bir standart öyle çıkabilir ama Type-C'nin öyle bir şeye dönmesi... Sonuçta Murat Type-C dediğin bir elektriksel bir şey bağlantı, bir elektronik bir şey. Yani sen kabloları öyle bağla,
evet.
Type-C olur. Sonuçta biliyorsun şeyin normal Type-A yani büyük fişi Type-C'ye dönüştüren adaptör var. 25 kuruş mu ne Çin'deki sitede. Hani ona böyle bir şey, ha olur mu olur, teknoloji uygun da hayatta görmeyiz herhalde.
Herhalde.
Hayatımıza girmiş görmeyiz herhalde.
Oyun dünyasına geçeyim diyeceğim ama aslında o oyun haberi sayılmaz. Town of Salem hacklenmiş. 8 milyon kişinin bilgisini çalmışlar. Ben de o tepkiyi verip
ben
merak ettim.
Ben de hiç duymamıştım.
8 milyon az değil bu arada. Hani,
yani 8 milyon kişi oynuyormuş.
Evet,
bizim
oynuyormuş,
haberimiz
olmadı.
Dünyadan haberimiz yok bizim. Şimdi bak ne yorumlar gelecek şimdi. Bilmiyorsunuz etme. Cahil. Adam sayfalarca nefret kusuyor. Cahil diye senin söylediğini anlamamış aslında. Bu kadar şey 25 kere cahil kelimesi geçiyor. Şimdi de yandık. Town of Salem. Bilmiyorum abi nedir? 8 milyon kişi biliyormuş.
Evet. Ya küçükken oynadığımız bir oyun vardı. Polis, hırsız polis diye yani şey yapardı. Böyle grup toplanırdı. Gözüyle kırpan öldürürdü falan böyle.
O ne ya?
Küçükken böyle bir oyun vardı.
Mavi balina mı bu?
Onun şeyi bu. Ben girdim abi öğreneyim diye. Oynamadım da gameplaylerini izledim. Bir abi şey. Dur sana şunu göstermem lazım. Bak. Oyunun geçtiği ortam şöyle bir şey.
Köyün meydanı.
Köyün meydanı. Etrafında bir sürü adam var. Bu adamlar şey abi. Hepsinin birisi şey oluyor. Katil oluyor. Birisi işte
uşak.
Şerif oluyor.
Tamam.
Ama kimsenin kimin ne olduğunu bilmiyor.
Tamam.
Ve her gece birisi ölmeye başlıyor.
Şeyleri ne, dertleri ne yani. Söylesin şerifse şerifim ben desin yani.
İşin
katili bulmaya çalışıyor.
Katili bulmaya çalışıyor. Herkes ki şerif de saklıyor kendini. O da çünkü şey yapıyor işte şüpheli bulduklarını sorguluyor. Bir de orada chat ekranı var. Orada birbirleriyle konuşuyorlar falan.
8 milyon kişi yani 8 milyonu çalındı. Kaç 8? 18, 28 milyon kişi oynuyor. Ne güzelmiş dünya böyle.
Bu oyunun
biz
işte...
Biz diyoruz ki mavi balina yok.
Fanatikleri var ve oyun hakikaten sarıyor insanı. Ben o yüzden oynamamayı tercih ettim, izlemeyi tercih ettim. Ama 8 milyon oyuncunun verisini sen kaptırmışsın tabii. Ve Allah'tan şeymiş yani şifreliymiş ama... Bir de şey diyor firma, biz diyor ki kredi kartı bilgilerini biz tutmuyorduk diyor. Bu şey abi hani tatillerde yapılır ya bu tip şeyler. Bu da öyle olmuş. Adamlar... Hani yeterince hızlı davranamamışlar ortaya çıktığında. Çünkü işte tatil de onlarda. Hem şimdi başlıyorlar insanları uyarmaya. Şifrenizi değiştirin diyorlar tabii. Ama oyunla ilgili işte kullanıcı adları, password, e-mail hepsi gitmiş. Şifreli diyorlar. Eğer bu oyunu oynuyorsanız.
Şifre bunların çözümü işte başka şifre kullanacaksın. Çok
evet.
Zor olduğunu biliyorum. Ben de her zaman yapamıyorum. Ama... Ya kağıt kalemi çıkart.
Hı hı.
Hani bunun ben başka bir çaresini bulamadım. Ya da password yöneticisi falan tamam. Onun da kendi oluşturduğu güvenlik riski var ama kağıt kalemi de cebinden çalarlar öyle düşünebilirsin. Başka bir şifre uydurmak zorundasın. Yoksa bunlarla başa çıkamazsın.
Doğru.
Şimdi Mozilla bir girişim başlattı. Adını da hatırlamıyorum affetsinler. Biliyorsun bazı şeyler var, servisler var. Bu şimdi buradan 8 milyon kişinin bilgisi şey olmuş ya, dökülmüş ya, onu hemen o adam kapıyor.
Tamam.
O yeraltı ağlarından, işte pazarlarından, simsarlarından falan kapıyor. O 8 milyon kişiyi de database'ine ekliyor. Sen de kayıtlıysan e-mail adresin, sana mail atıyor. Bak diyor, sen diyor bu işte neydi, Town of Salem leak'inde sen de gittin arada diyor. Hatta bazen şeyi de veriyor. Şifreler işte genelde şifrelenmiş oluyor. Şifrelenmemişse senin o şifrenin işte ilk iki harfini, son iki harfini de veriyor. Senin diyor şifren bu. Çalınan ya da şifren bu. Sen de önlem alıyorsun, ona göre önlem değil. Hani hazırlanıyorsun, şifreni değiştiriyorsun falan. Fakat işte bunlar günü kurtaran şeyler.
Öyle.
Sen farklı şifre oluşturacaksın. Çok zor biliyorum. Aklında tutamazsın bin tane şifreyi biliyorum. Ama bir şekilde ya kağıda yaz ya şifre yöneticisi kullan. Farklı şifre koy. Hı hı.
Firefox monitör mü?
Firefox monitör.
Evet. Oymuş.
Onu işte bu bahsettiğim servisleri bir iki kişi girişimci kendi sunuyordu. Firefox da onlarla işbirliğine girip hani ben kendim browser'ımda tanıtayım falan dedi. Bunu hı hı. Aynı hizmet. Mail adresini kaydedersen sana sızarsa bak sen bu şeyde senin mailinde gitti diye senin isminde var, mail adresin var diye haber geliyor.
Mesela ben kendimi arattım şimdi. Mailimi Bitly'yi hackleyip almışlar. Nexus modu hackleyip almışlar. Dropbox'ı hackleyip almışlar. Evet. Adobe'yi hackleyip almışlar. Tumblr'ı hackleyip almışlar. LinkedIn'i hackleyip
hiçbir
almışlar.
Hiçbir şey kalmamış zaten. Evet,
hepsini almışlar.
Ama burada çalınan şeyi de söylüyor sana mesela. Sadece senin mail adresin.
Evet.
Hani şifresi falan değil.
Yok.
Böyle bir adres var. Hı-hı. Spam'ı basın. Hani şeyi bu. İşi. Tabii kimisinde şifre de gidiyor. Kimisinde başka şeyler de gidiyor. Onu da genelde yapabiliyorsa belirtiyor.
Evet. Şimdi bendeki haberler bu kadar. Bu arada tabii şimdi şeyi de sorayım sana. Geçen hafta sormayı unuttum herhalde. 2019'dan senin hani bir bu seneki gelişmeler ne bekliyorsun?
Ya şimdi bak burada şimdi ben şunu düşünüyordum demin. 7-8 madde var.
Evet.
Yılın ilk yayını. Ek vergi ya da zam burada gözükmüyor. Yani çarşıda pazarda var da bizim teknoloji olacağı kadar oldu.
O yapıldı tabii onların hepsi.
Bu hafta bir vergi ya da zam şeyi görmüyorum. Evet,
bir eksiklik hissediyoruz.
Yani. İşte bir güvenlik açığı tamam işte Salem diyelim. Hı. Ama CPU'larda falan bir Marvel Wi-Fi yongası ile ilgili bir konuşulan bir şey var ama. Hı. Hani o bizim bu Meltdown falan kadar üzerinde çok şu anda düşüneceğimiz bir şey değil. Ama işte hani çok iyi bir şeydi. Hani çok iyi bir şey oldu da yok şu anda şu haberler içinde olumlu bir şey de yok. Ha tamam yerli milli mikro işlemci geliştiriliyor. Tamam. Hani iyi niyet. Ama hayatta şu an için 2019'un ilk günleri için iyi bir şey yok. Kötü öyle. Bir şey de yok diyelim. Bir şey yok.
Senin hani 2019'da teknoloji dünyasından beklediğin şey ya yani şu gelişecek, şunu bekliyorum, şu sorunun çözülmesini bekliyorum dediğin bir şey var. Umut da olabilir hani.
Ya ben geçen haftalarda da konuşmuştuk. Facebook ve Google'ın düşüş yılı olacağını ya da yıllarca sürecek düşüşlerinin belirginleştiği yıl olacağını düşünüyorum. Facebook'un zaten bir düşüşü
çok
bariz var. İnsanlar kapatıyor, kullanmıyor. Google'da öyle bir şey görmüyoruz. Mümkün de değil ama Google'ın en azından kullanım sayısı olarak değil, algı olarak düşeceği bir yıl olduğunu inanıyorum. Artık eskisi kadar güvenilmeyecek, eski sevimli imajı devam etmeyecek bence. Daha çok kötü şeyler işitecek. Bunları düşünüyorum. Onun dışında hardware tarafında açıkçası özel bir beklentim yok. Ha, bir Nvidia geçen sene çıkarttı yeni bir şeyler. AMD'nin bir cevap vereceği kesin.
Evet.
Intel bir şeyler yapacak ama Intel galiba bir senesi daha var Intel'in tam. Ama bu sene belli olur. Nasıl bir şeyle karşılaşır.
Bana en çok sorulan soru o şeyden Intel değil de AMD'nin şu yeni nesil Ryzen'leri çıkacak bekleniyor ya.
Bir 3000 serisi çıkacak o kesin.
Onu soruyorlar.
Yani ben ekran kartını daha çok düşünüyorum. Bir AMD şu anda Nvidia'dan hani bir çağ geri kaldı ekran
evet,
kartında.
Çok, evet.
Çünkü işe yarasın yaramasın. Sen bunun hani satışına baktığında, bunun pazarlamasına baktığında Nvidia'da cici bici bir şeyler var. AMD'de yok.
Evet.
Bu kapatılacak tabii. Bu ara kapatılacak. Ray Tracing konusunu çok duyarız herhalde.
Evet. Oyunlar ancak 2019'da çıkacak adam
evet,
gibi.
Evet. Çok duyarız herhalde. Bu sene kesin yeni konsolların bir şeyleri belli olur. Yani en azından tarihi falan. Çünkü görüntü teknolojisi çok hızlı ilerledi. PlayStation Pro, Xbox One X gibi ara çözümler tam tatmin etmedi. Bu sene çünkü 8K'yı falan bir yerlerde görürüz. Yani insanlar gör. Ben şimdi CES'te kesin görürüm. Hı hı. Türkiye'de de emin ol bir yerlerde, şimdiye kadar haberini yaptık sadece, ama bir yerlerde görünmeye başlar. E tamam, daha 4K'yı konsollar yakalayamadı, zamanı geldi. Ömürle daha planlanan ömür daha çoktu. Ama o ömrün tamamlanamayacağı ortada.
Evet, çok net.
Birer konsolun bu sene çıkmaz tahmin ediyorum, ama şeyi çıkar. Ne olacağı belli olur.
Bu haberin üstüne sen şey der misin? Yani bu söylediğin üstüne. Ya tam adam diyecek şimdi izleyen. Ya bu sene 4K televizyona niyetlenmiştim. Şimdi ne yapayım, bekleyeyim mi diyecek.
Alsın canım.
Değil mi?
8K. Şimdi 4K ilk çıktığında nasıl pahalıydı, erişilmez bir şeydi. 8 daha da olacak. Bir de 4K'da hala yayın
sorunu var.
Dağıtım şey sorunu çözülmemiş. 8'in daha çok geleceği var, ama bir gün gelecek. Önce bittiğinde işte filanca yerde şurada mağazada bittiğine koyacaklar. Gidip bakacaksın. Ulan iyiymiş diyeceksin. Geçeceksin falan. Bir gün gelecek işte. Bir gün BİM'de satılmaya başlanacak. Hı hı. A101'de satılmaya başlanacak. 4K'nın şimdi olduğu gibi. Eve de gelecek.
Evet.
Ama 8K çıkacakmış, ben bekleyeceğim. Ben öyle bir topa çok beklersin. Nefesin kesilir. Ben öyle bir şeye girmem. Bekleyişe girmem. Kendim bir kullanıcı olarak.
Öyle. Telefon dünyasında sence ne değişir bu sene? Yani bilmiyorum, ben şey, yani tamam Snapdragon ya da işlemciler ilerlemeye devam ediyor da, yani hayatımıza etkisi o kadar yok.
Ben bir şey açıkçası göremiyorum. Çünkü şu anda bir tamam işlemci hızı artıyor. Çekirdek sayısı artıyor. Depolama arttı. Artık hani 128 falan, ki inşallah 128 falan minimum olur.
Değil mi?
Daha hala 16 GB satılan telefon var. Onlar artık tarih öncesi cihazlar haline gelir umarım. Ama bunlar sonuçta senin telefon deneyimini çok değiştirmiyor. Değiştirecek ne var ki?
İşte ne kaldı?
Bir yandan ne var? Yok bir şey. Bir ara hep bir şey çıkartırlar. Hani uyduruk bir şeyler gösterirlerdi. Yeni iPhone falan diye işte tık almak isteyenler o videoları çalar kullanırdı hep. Ya şeffaf falan. Ya şeffaf telefonu bırakacağım, bulamayacağım sonra. Ben şeffaf telefon istemiyorum ki. Masaya koyacaksın, görünmüyor telefon. Ben onu istemem.
Şey ne diyorsun? Kıvrılabilir, katlanabilir ekran
işte, ya da... deneyecekler. Bir şey, öyle bir şey çıkacağı belli. Hı. Her firma başka bir açıdan işte, kimisi katlanır, kimisi rulo olur artık. Ne
yaparsan. Sen böyle bir şey istiyor musun?
Ya ben istemiyorum çünkü hani düz, yani benim kullanımımda şimdi ben ekranındaki çentiye bile çok isyan ediyorum. Çünkü ben ekranın şöyle bir bütün düz, işte, bakir bir bütün bir alan olmasını istiyorum. Ben hani bunda kırışıklık, mırışıklık, kıvrıntı falan da istemem. Ama belki çok cazip, çok çekici tasarımlar olacak. Düşün, hayal edemediğimiz, vay be dedirten şeyler olacak. Bilemiyorum. Çok bir değişiklik olacağına inanmıyorum ben onda.
Şey ne diyorsun, RGB olayı söner mi? Modası geçer mi?
Azalır yani, bence azalır.
Çok abartılı
çünkü. Çünkü insanlar sıkıldı artık. Hani bugün çünkü o PC donanımlarındaki LED konusu komik, absürt bir noktaya kadar abartıldı. Yani LED'li mousepad falan var. Yani şimdi pek biz böyle bir şeyi beğenmediğimiz zaman bilmem ne eleştiriliyoruz. Üstü kapalı, açık, hakarete uğruyoruz falan, ama LED'li mousepad'i bir hakikaten bir oturup bir düşünmek lazım ya. Hani bunun gerekliliğini, ne kattığını kullanıcıya falan, bir o kadar kolay kabul edilebilecek bir şey değil bence.
Doğru.
Bence sıkıldı insanlar.
Evet. Bir de şey oluyor abi, yani çok güzel de olsa aynı moda gibi değişim gerekiyor. Yani o çok güzel bir şeydi ama ne kadar sürdürebilirsin ki güzel de olsa.
Ve ürünün kendi vasfı geride kalıyor LED'lerden. Evet. Kendi iyi bir kulaklık olup olmaması çok konuşulmuyor. Üzerindeki bilmem kaç dalga renk konuşuluyor. Bence o da bir azalma olur ama çok bir şey de değişmez. Çünkü bugün o PC kasa, yok anakart alıp ekran kart alıp bilmem ne PC toplamak artık bir hobi. Bir keyiften yapılan bir şey. Ucuz olduğu için yapılan bir şey, ekonomik olduğu için yapılan bir şey değil. Ya keyiften ya da özel bir ihtiyacı evet, o şekilde çözebildiğin için yapılan bir şey. Pazarı deli gibi küçülmüş durumda. Dolayısıyla hani belki de o küçücük pazarın yaşayabilmesi için hani LED olmaz da belki sırf neon ışık artık takmaya başlarlar. MSI'ın En son incelediğimiz anakartın üzerinde ekran vardı ya. Artık. Display panel, segment LCD display falan değil. Ekran vardı. Ekran vardı. Monitör vardı üzerinde anakartın. Belki onun şimdi yani orada 3 inç miydi neydi? Belki 13 inçini göreceğiz. Anakartın arkası şey olacak. Görebiliriz.
Abi yani donanımcılardan bir tek anakartçılara biraz üzülüyorum çünkü en hani bir şey yapamıyor adam. Ne yapacak? Kasanın tabii, içindesin zaten.
Şimdi bugün monitör, laptop sahibi bile monitör alabiliyor.
Evet.
Kulaklık müşterisi, harici depolama, monitör bunların müşterisi bu adam. Ama anakart müşterisi değil, ekran kartı müşterisi değil. Ya. Hayatında da yok. Tabii ki onlar zaten hani Asus gibi, MSI gibi firmalar laptop, monitör bilmem ne kendilerini yıllar öncesinden başka alanlara attılar. Sadece anakartta kalan firmalar işte zamanının DFI'yi, Epox'u falan bitti. Bugün yoklar. Bu değişim bunu getirdi. Daha şey olacaktır emin ol. O anakartlar falan daha fuarlardaki bunların durdukları yerden anlarsın. En büyük dönüşüm neydi? Asus'un standına gidiyordun Sebit'te. Monitör, ilk sırada monitör vardı, laptop vardı. Anakartlar böyle arkada, bir duvarda. öyle bakışında kimse de yok. Öyle atılmış durumdaydı. Bir değişimin habercisiydi bu. İşte bu olacak. Hep evet. Olacak. Bence daha da geriye atılacak. Hmm. Yok olmayacak ama.
Tabii.
Yok olmayacak. Yani ya da şöyle yok oluyor. Şartlar artık işte bugün bilgisayar toplanma yerine hazır alınmaya başlandı. Çünkü daha ucuza gelmeye başlandı hazır alınması.
Evet.
Oyun bilgisayarı diye bir şey çıktı. Oyun bilgisayarında da Nvidia'nın normal grafik işlemcisini mobile takmasıyla birlikte orada da masaüstünün anlamı bir anda sarsıldı.
Evet.
Çünkü bugün artık insanlar oyun bilgisayarı diye laptop, o grafik işlemcisi, yüksek grafik işlemcisi olan laptopları düşünüyor, alıyor. İcabında ona klavye mouse bağlıyor. Touchpad'den oynamıyor. Hatta monitör bağlıyor ama onu kullanıyor.
Doğru.
Bir değişim oldu, bir değişim oldu böyle.
Yani şey istiyorum abi ben bu sene bir şekilde sonuna doğru falan şu Intel grafik kartını gösterse, bir benchmark'la bir şey piyasaya çıkmasın ama göstersin ve hareket gelsin istiyorum. Üçüncü bir oyuncu gelsin.
İşte nasıl bir çözüm olacak? Bir yandan da Nvidia'nın, AMD'nin bilmem kaç yıllık deneyiminin sonucu şu andaki ürünleri.
Ama o deneyimi de AMD'den aldı.
Intel tabii ki transfer yaptı ama ilk denemede de onların hani RTX 2000 serisinin yanına bir şey koyabilmek görülmüş bir şey değil.
Evet.
Yani bakalım nasıl olacak.
Evet.
Bu senenin heyecanı ekran kartında bence. Grafik kısmında.
Doğru. Bu arada tabii sen şimdi haftaya yoksun.
Evet.
Haftaya sen olay yerinden belki bir şeyler bildirirsin bize.
Şimdi nasıl tabii internet bağlantısı falan bilmiyorum. Hani ilk kez gittiğim için söz veremiyorum ama oradan tabii görüntüler şeyler yakalayacağız.
Tabii seni bu arada hani söylemiş olurum. Seni de kişisel hesaplarından da takip etsinler. Hani bir şeyler paylaşırsın.
Artık kişisel hesabımdan ben kızları falan çekip paylaşırım artık. Anakartları. Bakarım hani önüme ne çıkacak bilmiyorum. Ama tabii ki oradan bir şeyler getireceğim.
Döndüğümüzde biz bir fuar değerlendirmesi yaparız evet, zaten
evet,
ayrı konu.
Evet.
Peki o zaman sana iyi yolculuklar diyoruz.
Sağ ol,
sen tabii
sağ
onu da söyleyelim. Sen tabii haftaya gündemde olmazsın bu durumda.
Ben yetişemem.
Yetişemeyeceksin. Haftaya
one man show ya da bir şey.
Benimle
bir çözüm geliştirirsiniz.
Evet, halledecekler. Peki o zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyoruz.
Görüşmek üzere.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.